Ayrım 8, sayfa 62. Rektör farkında mı? Önceki gün ODTÜ olaylarını endişeyle izledik. Jandarma birlikleri öğrenci yurtlarını sarmıştı. Öğrencilerin yurtları terk etmeyecekleri bildiriliyordu. Her an bir çatışma çıkabilirdi. Olayı duyan CHP senatör ve milletvekilleri toplu olarak ODTÜ yurtlarının önüne koştular. Uzun tartışmalardan sonra öğrenciler Ankara Belediyesi'nin yolladığı otobüslerle üniversiteden ayrıldılar. Çatışma böylece önlenmiş oldu. Rektör Hasan Tan dün ODTÜ rektörlüğünde bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilere çeşitli meyve suları ile pasta sunuldu. Rektör Tan gazetecilere sadece kendi basın toplantısı için üniversite kapılarını açıyor, başka günler hiçbir gazetecinin üniversiteye girmesine izin vermiyordu. Burası sanki devlet üniversitesi değil, Murat Bayrak'ın Sancak Tül Fabrikası'ydı. Öğretim üyeleri basın toplantısı yaparlarsa üniversite kapısı kilitli. Rektör bu öğretim üyelerini suçlayacaksa pastalı, meyve sulu basın toplantıları. Rektör Tan basın toplantısında bunları unutup ben fikir özgürlüğünden yanayım diyor. Nasıl özgürlük anlayışı bu? Öğretim üyelerine söz hakkı tanımayan rektör sadece bu tutumuyla düşünce özgürlüğüne ne denli bağlı olduğunu kanıtlamıyor mu? Bu rektörün işlerini akıl erdirmek pek kolay değil. Önce gazetelere bir ilan vererek, sevgili öğrencilerim, hemen derslerinize başlayın, hepinize sağlık ve başarılar diler, saygılar, sevgiler sunarım diyor. Aynı gün üniversiteyi kapattığını açıklayarak jandarma birliklerini üniversiteye çağırıyor. Rektör ne yaptığının farkında mıdır? Bu çağrıya içtendir. Yani öğrenimi başlatmak amacıyla yapılmıştır ya da rektör Tan'ı da aşan bir oyunu ortaya koymaktadır. Rektör attığı imzanın sahibi ise elindeki bütün olanaklarla öğrenimin başlamasına çalışır. Bunun yerine ne yapıyor? Üniversiteyi kapıyor. Akıl erer mi buna? Rektörün basın toplantısına giderek bu soruları yüzüne karşı sorduk. Hiçbir doyurucu yanıt alamadık. Soruları sürdürdükçe rektör bey önce zaman olmadığını bildirerek yanıt vermekten kaçındı. Sonra da hep aynı kişi soruyor diyerek sorularımıza engel olmaya kalkıştı. Tedirgin olduğu soruları polemiğe yol açıyor diyerek yanıtlamadı. Sağcı gazetecilerin solcu öğrencileri suçlayıcı sorularını herhalde polemiğe yol açmadığına inandığı için yanıtlamaya çalıştı. Bir basın toplantısını bile yönetemeyen rektörün üniversiteyi nasıl yöneteceği şimdiden bellidir. Dirlik düzenlik içinde öğrenimini sürdüren ODTÜ, rektör Tan'ın seçimiyle bir kargaşaya itilmiştir. Bu kargaşa önceki gün CHP'li parlamenterlerin araya girmesiyle şimdilik kansız kapanmıştır. Bir takım güçler ODTÜ öğrencilerini kana bulamak istiyor. Acaba rektör bunun farkında mıdır? Oluşan ve gelişen olayları anlayabilmekte ve yorumlayabilmekte midir? ODTÜ, üniversite dışı odaklarca planlanan kanlı bir oyunun içine sokulmak isteniyor. Bu oyuna araç olmamak, rektör olmaktan daha güçtür. Parantez içinde Cumhuriyet 25 Şubat 1977. Bir pulsuz dilekçe. Ne yapsak, nasıl yazsak bilemiyorum artık. Nasıl yapsak da sesimizi devletin yüce katlarına duyursak. Elime bir dilekçe alarak Sayın Cumhurbaşkanı'na gitsem ve ölenlerin adlarını bildirsem mi acaba? Her gün bir cinayet işleniyor. Her gün fidan gibi gençler vurulup vurulup ölüyor. Ne yapsak etkili olur? Ne yazarsak bu cinayetleri duyururuz acaba? Hükümetin ilk görevi ülkede dirlik ve düzenliği sağlamaktır. Bu görev yerine getirilmiyorsa sağda solda temel atılmış neye yarar? Cephe iktidarında genç ölüler için kazılan mezarlar atılan temelleri çok aştı. Bilmiyorum, daha doğrusu bilemiyorum. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan Süleyman Demirel ile haftalık olağan görüşmelerinde bu cinayetleri bir bir soruyor mu? Ve acaba Demirel bu soruları yanıtlıyor mu? Ne yalan söyleyeyim, ben CHP'nin parlamentoda bu cinayetler konusunda etkili ve sürekli bir savaşım verdiği kanısında değilim. En azından bütçe görüşmelerinde bu cinayetler tek tek kürsüye getirilir, birer birer bunların hesabı sorulurdu. Bu yapıldı mı? Hayır. Sadece genel sözler. Demirel bu genel sözleri aynı genellikle yanıtlayıverdi. Bu iddiaları reddederim. Önceki gün Cumhuriyet Senatosu'nda ödenek ve yolluklarla ilgili yasa önerisinin tartışılmasını izledik. Meclis kulislerinde bir heyecan ki görmeyin. Acaba ne olacak? Yasa senatodan geçecek mi, geçmeyecek mi? Birçok milletvekili Cumhuriyet Senatosu'nda görüşmeleri izliyor. Kürsüye çıkan senatörlerin her biri aslan kesilmiş. Müktesep haklar çiğnenmez. Öyledir, öyledir. Bu hak-hukuk tartışmasını kendi ödenek ve yollukları için hatırlayanlar, şu kanlı mezar taşları karşısında neden susarlar acaba? Anayasa üzerine yemin edenler, bunca ateşli tartışmayı can güvenliği konusundan neden esirgerler acaba? Kanunlar makabline şamil olmaz. Yani ne demek? Yasalar geriye işlemez. Ödenek ve yolluklar konusunda düzenlenen yasa geriye yürümezmiş. Kim söylüyor bunu? 12 Mart'ın ünlü Başbakanı Erim. Devlet radyolarında makabline şamil kanun çıkartacağım diye bildiriler yayımlatan kamu hukuku profesörü. Bazı CHP senatörleri de kürsüden Erim'e hak veriyorlar. Hocamızın dediği gibi. Bu kadar cinayetin işlendiği bir ortamda, parlamentoda tek konu tartışılmalıdır. Can güvenliği. 2 yılda 150'yi aşkın insan siyasal cinayetlere kurban gitmişse, milletvekili ve senatörlerin bir tek konusu olmalıdır. Can güvenliği. Ne oluyor ya? Birçoğumuz olayları kovuşturmuyor, olaylardan kaçıyoruz. Öyle değil mi? Herkeste bir yılgınlık. Aman ben sorumlu olmayayım da kim olursa olsun. Cumhuriyet Senatosu'nda ödenek ve yolluklarla ilgili ateşli tartışmalar sürerken Ankara Akşam Ticaret Lisesi'nde yaylım ateşi açılıyor. Genç çocuklar beyinlerinden, göğüslerinden, ciğerlerinden aldıkları yaralarla bir bir yerlere yıkılıyor. Neyse ne önemi var efendim? Ödenek ve yolluklarla ilgili yasa ne oldu? Siz ondan haber verin. Mart'a kadar çekler hazırlanacak mı? Kazanılmış haklar da çiğnenir mi? Hem parlamentonun itibarı ne olacak? Nihat Erim de ne büyük devlet adamı değil mi? Bir dilekçe hazırlasam, genç ölülerin adlarını alt alta sıralasam, karşılarına doğum tarihlerini yazsam, Sayın Cumhurbaşkanımız beni gençlerin kanlarına bulanmış bu pulsuz dilekçeyle kabul ederler mi acaba? Parantez içinde Cumhuriyet 26 Şubat 1977. İyi çalışıyorlar. Eninde sonunda memurların aylıklarını belirleyen katsayı 12'ye çıkarıldı. Böylece memur aylıklarında birkaç yüz lira artış yapılmış oldu. Bu konu görüşülürken mecliste olacaktınız da Adalet Partisi'nin memur aylıklarını arttırmamak için nasıl çabaladığını görecektiniz. Bu partinin sıralarında devlet kasasından teşvik belgesi adıyla bir çırpıda milyonlarca lira paraya konanlar var. Umurlarında mı memurun katsayısı? Devlet hazinesini bir sebil musluğu gibi yeğenlere, biraderlere, demirbaş politikacılara açan Adalet Partisi, hayat pahalılığı karşısında beli bükülen devlet memuruna birkaç yüz lirayı vermemek için gece yarılarına kadar nasıl direniyor, nasıl çalışıyor bir görseniz. Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon, kürsüden mobilya yolsuzluğu ile ilgili her türlü araştırmayı yaptırdığını söylüyor. CHP milletvekillerine bakıyorum. Bir türlü can alıcı soruyu soramıyorlar. Belli ki şu ünlü mobilya yolsuzluğu konusunu, girdisini çıktısını Genel Başkan Ecevit dışında pek bilen de yok. Beklediğimiz soru bir DP milletvekilinden geldi. Ekrem Dikmen, Maliye Bakanı Ergenekon'a şu soruyu yöneltti. Bunu devlet haysiyetiyle, kendi haysiyetinizle, makamınızın haysiyetiyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? Maliye Bakanı bu soru karşısında bir paslı çivi gibi kürsüye saplanıp kaldı. Verecek güçlü bir yanıtı da yok. Ne yapsın? O tarihteki belgeler öyleydi, şimdi böyle gibisinden sudan gerekçelerle soruyu geçiştirmeye çalıştı. Oysa gerçek gün ışığı gibi ortadadır. Mobilya yolsuzluğu ortaya atıldığında Yahya Demirel'in İsviçre'de varlığı saptanamayan hayali şirketler aracılığı ile devlet hazinesinden milyonlarca lira çektiği yine aynı devletin belgeleriyle kanıtlanmıştı. Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon o günlerde seçim propagandalarına yetişmesi için Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Orhan Güven'e belge üzerinden araştırma yaptırarak bu resmi belgeleri yalanlatmak istemişse de bunda başarılı olamamıştır. Ergenekon'un Teftiş Kurulu Başkanı'na yazdığı yazı, 24 Temmuz 1975 gün ve 17 sayılıdır. Bu yazılı emirde sadece Merkez Bankası ve Ticaret Bankası kayıtları üzerinde inceleme yapılması istenmiştir. Kağıt üzerinde yapılan incelemelerde şirketlerin hayali olup olmadığı anlaşılamaz. Bunun içindir ki müfettişler raporlarını verirken bu inceleme yeterli değildir, yurt dışında inceleme yapmak gerekir demişlerdir. Bu raporda 28 Temmuz 1975 gün ve 4-9 sayılıdır. Yılmaz Ergenekon, Senato seçimleri için 10 Ekim 1975 günü radyoda yaptığı konuşmada, bakanlık koltuğunu ve yetkisini kötüye kullanarak Yahya Demirel yolsuzluk yapmamıştır demiştir. Üstelik aynı Ergenekon bir kısım sağcı gazeteleri 10 Eylül 1975 günü odasına toplayarak söz konusu firmaların mevcut olduğu İsviçre'de kayıtlı oldukları kantonların resmi vesikalarıyla ortaya çıkmıştır diyerek Yahya Demirel'in avukatlığını üstlenmiştir. Ve bununla da yetinmemiş, Mıgırdıç Şellefyan'ın Yahya Demirel ile herhangi bir ortaklığı olmadığını söyleyebilmiştir. Maliye Bakanlığı müfettişleri sonradan verdikleri raporla yolsuzluğu belgelere bağlamışlar ve raporlarını kendi bakanlarının yüzüne boş bir eldiven gibi fırlatmışlardır. Bu demagoji içinde mobilya komisyonu da gürültüye gitti. Önce aylarca komisyona başkan seçilemedi. Sonra komisyonun bir AP eski milletvekili olan üyesi istifa etti. Daha sonra da AP'li üyeler komisyon toplantılarına gelmediler. Böylece komisyonun süresi de bitmiş oldu. AP de seçimlere mobilya yolsuzluğunun hesabını vermeden girmeyi başardı. Çok partili, hür demokratik sistemimiz çok iyi çalışıyor, görüyorsunuz. Parantez içinde Cumhuriyet 28 Şubat 1977. Suç saymıyor mu? MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, CHP Genel Başkanı'nın MHP ve ülke ocakları hakkındaki demecini yanıtlarken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir üyesi veya yöneticisi anarşi olaylarından hüküm giymemiştir demiştir. Türkeş, aynı konuşmasında bir CHP il başkanının Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak çektiğini söyleyerek CHP'yi suçlamıştır. Bir siyasal parti lideri herhangi bir yurttaşı suçlarsa bunun kanıtlarını açık seçik ortaya koymalıdır. Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak çeken kimdir? Hangi mahkeme kararıyla mahkum olmuştur? Bunlar belli değildir. Türkeş'in bu konuda hiçbir belgesi ve kanıtı yoktur. 12 Mart döneminde Marmara Vapuru'nun Eminönü yolcu gemisinin solcular tarafından batırıldığı, Kültür Sarayı'nın ise yine solcular tarafından yakıldığı söylenmiş, bu suçlama ile cadı kazanları kaynatılmıştır. Bunlar birer kara iftiradır. Çünkü hiç kimse Marmara Vapuru'nun Eminönü yolcu gemisinin batırılması ya da Kültür Sarayı'nın yakılmasından ötürü mahkum olmuş değildir. Kızıl bayrak olayı bu iftira zincirinin halkalarından biridir. Türkeş bu halkaları elinde sallayıp durmaktadır. Türkeş eğer inandırıcı olmak istiyorsa kızıl bayrak olayına karışanların hangi mahkeme kararıyla mahkum olduklarını ortaya koymak zorundadır. CHP'nin hangi il başkanı Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrak çekmek suçuyla mahkum olmuştur? Evet, ad, soyadı, mahkeme kararı bunları bekliyoruz. Bunları beklerken isterseniz Türkeş'in ülkücü gençler diyerek övdüğü Ülke Ocakları örgütü ile ilgili bazı kesinleşmiş mahkumiyet kararlarından söz edelim. Ülke Ocakları Genel Başkanlarından Sami Bal, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1974/133 esas ve 1974/557 sayılı kararı ile cinayet suçundan hüküm giymiştir. Sami Bal, devrimci öğrencilerden Nail Karaçam'ı öldürmekten 24 yıl ağır hapse mahkum olmuş ve Türkeş'le benzerlerinin sabah akşam çattıkları af yasası gereğince affedilmiştir. Sami Bal bu cinayet hükmünden sonra Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na getirilmiştir. Ülke Ocakları'nın bir başka genel başkanı İbrahim Doğan ise Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1971/91 esas ve 1974/466 sayılı kararı ile 12 yıl ağır hapse mahkum olmuş ve af yasası gereğince affedilmiştir. İbrahim Doğan ile birlikte cinayet suçundan mahkum olan Ali Güngör de sonradan MHP Gençlik Kolları Başkanlığı'na getirilmiştir. Hep rastlantı mıdır bunlar? Bunlar rastlantıysa MHP Niğde Senatörü Kudret Mayhan'ın Fransa'da baz morfin kaçırmaktan hüküm giymesi de bir başka rastlantıdır. Başbuğ bu cinayetleri ve esrar kaçakçılığını suç saymaz mı acaba? Parantez içinde Cumhuriyet 2 Mart 1977. Ne için, kim için? Olaylar öylesine hızla gelişiyor ki gazeteciler izlemeye yetişemiyor. Her gün bir cinayet, her gün bir saldırı. Hangi birini izleyeceksiniz, hangisini kovuşturacaksınız? Cinayet, yolsuzluk ve işkence. Bu üç kavram demokrasimizin temeline yerleşti artık. Yolsuzluk diyorsunuz, işte mobilya yolsuzluğu bütün belgeleriyle ortadadır. Üç ayrı bakanlığın müfettişleri hazırladıkları raporlarla yolsuzluğu belgelere bağladılar. Ne oldu? Hiç. Parlamentoda kurulan komisyon bir türlü çalışamadı. Önce başkanını seçemedi, sonra da komisyonun AP'li üyeleri toplantılara gelmeyince mobilya yolsuzluğu şimdilik hasıraltı edildi. Ya Lockheed öyle değil mi? Lockheed yolsuzluğu ortaya atıldığından bu yana bütün dünyada sadece Türkiye'de bu uçak yapım şirketinden rüşvet alanlar belirlenemedi. Üstelik ABD Adalet Bakanlığı'nın Türkiye'ye yollayacağı yolsuzluk belgeleri eksik gönderildi. Genelkurmay Savcılığı'nın yolsuzluk olmadığına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı kararı bu eksik belgelere rağmen alınabildi. Peki işkence sanıkları yargılanabildi mi? Ne gezer? İşkenceciler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Orgeneral Faik Türün Umumi Mağazalar Yönetim Kurulu üyesidir. İstanbul'da Orgeneral Türün'ün emrindeki Ziver Bey Köşkü'nde sorguları yöneten Tümgeneral Memduh Ünlütürk, Ereğli Demirçelik Fabrikalarına Yönetim Kurulu üyesi oluvermiştir. THY Sivil Savunma Uzmanı Eyüp Özalkuş, işkence konusundaki suçlamalara karşı neden hiç sesini çıkartmamaktadır? Kürt Bedri adıyla bilinen işkenceci bugün nerededir? Hem işkencelerde hem operasyonlarda bulunan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Bay Hıram bugün hangi görevdedir, ne yapmaktadır? Türkiye'de devlet adına işkence yapıldığı gibi sorumsuzca cinayet de işlenmektedir. 1972 yılında ODTÜ öğrencisi Koray Doğan güpegündüz Ankara'nın Ayrancı caddelerinde Mehmet Beyazıt adlı bir polis memuru tarafından yarım metre uzaklıktan sırtına sıkılan kurşunla öldürülmüştür. Koray Doğan eğer ölmemiş olsaydı 12 Mart dosyaları arasında unutturulmak istenen Elrom olayı ve Yüzbaşı İlyas Aydın'ın gerçek kimliği ortaya çıkacaktı. Koray Doğan vuruldu ve olayda Koray Doğan ile birlikte toprağa gömülmek istendi. İstanbul'da Zeytinburnu'nda Atilla Özkan, polis memuru Muhsin Bodur ve komiser Mete Altan tarafından vurularak öldürüldü. Son günlerde ağır ceza mahkemeleri polisin siyasal suçlarda kovuşturma yapamayacağını hükme bağlıyorlar. Şimdi Zeytinburnu olayı ile ilgili kararları karşılaştırın. Ne oluyor? Yargılamadan, savunma alınmadan ölüm cezaları yerine getiriliyor ve böylece cinayet devlet adına işlendiği için suç olmaktan çıkıyor. Cinayet, yolsuzluk ve işkence bu uğursuz üçgeni kırmadan ne demokrasiden söz edebilirsiniz ne özgürlükten. Kapatılan yolsuzluk dosyaları demokrasi uğruna. Ödüllendirilen işkenceciler demokrasi uğruna. İşlenen cinayetler hep demokrasi uğruna. Öyleyse bu düzen, bu devlet, bu demokrasi kim için, ne için? Söyler misiniz? Ne için ve kim için? Parantez içinde Cumhuriyet 4 Mart 1977. Ayrım sonu sayfa 70.